16. ayrım, sayfa no 174. Fabrikaya yerleştirilen eski muhbirlerin soygun planı. Emin Arslan birlikte görev yaptığı yardımcı istihbarat elemanlarını anlatırken aklına Haydar Öncü kod adını verdiği arkadaşı geliyor. Onun korunamadığı için öldürülüşüne hala yanıyor. Yalnız Haydar mı? Görev gereği görüştüğü, arkadaş olduğu kişiler arasında geçmiş dönemlerde suç işlemiş, tövbekar olmuş, affedilmiş kişilerin de zaman zaman ortada bırakılıp yeniden suç işlemeye yöneldiklerini hatırlıyor. Alman istihbaratçılar insan yorulur, teknik yanılır der. Yanıltıcı özellikleri fazla olan teknik istihbarat faaliyetlerinin yapılamadığı zamanlarda canını tehlikeye atıp bilgi toplayan muhtemet muhbirlerin zaman gelir ortada bırakıldığı dönemlerde olur. Bu kişilerin çalışma bittikten sonra, parantez içinde birlikte çalıştığı kişilerin de o görevden veya ilden ayrılmasıyla nasıl yüzüstü bırakıldığını Emin Arslan çok iyi biliyordu. Onlara yardımcı olmak için il müdürlerini az mı aramış, az mı buna sahip çıkın demişti. Başlarına ilginç olaylar da geliyordu. Hanefi Avcı Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yürütürken Emin Arslan da İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Avcı, Emin Bey bizim adamlar deşifre oldu. Burada can güvenliği sorunu yaşayan elemanları bir işe yerleştirip korumalarının sağlanması için sana gönderiyorum dedi. Tekstil piyasası iyi durumdaydı. Emin Bey Diyarbakır'dan gönderilen muhbirleri tekstil fabrikasında işe yerleştirdi. Dahası onlara lojman verilmesini de sağladı. Kazançları o günün şartlarında neredeyse Emin Arslan'dan bile fazlaydı. Sık sık kendilerini arayıp bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyordu. Bundan sonra yaşanan ilginç olayı Emin Arslan'dan dinliyoruz. Bir gün İstanbul MİT Bölge Başkanı beni arayarak acilen bir konuyu görüşmesi gerektiğini söyledi. Gittiğimde bu kişileri tanıyıp tanımadığımı sordu. Durumu anlatınca gülerek onların fabrikaya maaşları getirecek arabayı soymak için plan yaptıklarını anlattı. Şaşırmıştım. Fakat müşterek bir planlamayla gerekli operasyonu yaptık. Şahıslar yakalanıp adli mercilere sevk edildi. Malum grubun emniyette tasfiye yöntemi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın tutuklanması emniyette bomba etkisi yapmıştı. Yıllarca müdürlüğünü yaptığı Emin Arslan için Halil Tuğ, "Kendimden şüphelenirim, Emin'den asla." diyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden emekli ayrılan Kamil Tecirlioğlu, "Emin akıllı çocuktur, yanlışı olmaz." derken Emin Arslan'dan o kadar emindi ki ona toz kondurmuyordu. Emin Arslan bombası yankısını sürdürürken Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ile Celal Uzunkaya hakkındaki iddialar patladı. Bu iki yardımcı da Emin Arslan gibi daha önce İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda muhtemet muhbir eleman çalıştırmışlardı. İkisi de tıpkı Emin Arslan gibi suça karıştığı iddia edilen bir elemanla ilişkileri nedeniyle onu korumakla suçlanıyordu. Emin Arslan bu durumu şöyle yorumluyor. Bu durum emniyet içindeki malum grubun engel olarak gördüğü kişileri tasfiye yöntemlerinden biridir. Ne büyük tesadüf ki aynı dönemde görev yapan, üçü de istihbaratta uzun yıllar çalışmış olan, malum çeteye karşı olan 3 emniyet genel müdür yardımcısı aynı tip suçlamalarla mahkemeye verildiler ve görevlerinden uzaklaştırıldılar. Döneme göre emniyette ihbar mektupları da değişiyordu. Bazı ihbarlarda irticacı, Fethullahçı, Alevileri daireye aldı gibi ithamlarda adı geçen kişi hakkında bir başka dönemde ateist, sebateist, askerlerin adamı gibi suçlamalar da yapılabiliyordu. Anahtarlı gizli kamerayı görünce üzerine atladı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın daveti üzerine Emin Arslan, 25 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş Adliyesi'ne giderken yolda telefonla konuştum. Üzgündüm. Emniyetle ilgili haberlerle yakından ilgilenen gazetecilerin Emin abisi hem de bir uyuşturucu kaçakçısına yardımcı olmakta suçlanıyordu. Telefonda Emin ağabeyini bugüne kadar nasıl biliyorsan yine öyle bilmeye devam etmeni rica ediyorum. Emin ağabeyinden zerre kadar bir şüphen olursa üzülürüm dedi. Başına gelenlerin o olayla ilgisi var mıydı? Ben sormadan o söyledi. Bu işin altında malum olay var. Senin yazdığın olay var. Adliyeye gittiğinde yanında avukat Zühal Dönmezer vardı. Avukat Meriç Turan ise az sonra içe girecekti adliyeye. Emin Arslan, emniyet müdürleri Mustafa Aral ve Murat Nemutlu Beşiktaş Adliyesi'nin 4. katındaydılar. İfade için sıranın gelmesini beklerken bir sivilin elindeki anahtarla oynadığını fark etti. O anahtarın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Yıllar önce bunların emniyete alınmasında da emeği vardı. Sivil giyimli kişi polis memuru U, Arslan'ı adliye koridorunda anahtar görünümü kamerayla kayda alıyordu. Emin Arslan gizli çekim yapıldığının farkındaydı. Polise doğru yaklaştı ve ani bir hareketle anahtarı elinden almayı başardı. Orada adliye koridorunda herkesin gözü önünde anahtarlık şeklindeki kamerayı açıp kamera göz ve USB bağlantılarını gösterdi. Çok sinirlenmişti. Sinirden terlemişti. Terden gözlüğü gözünden kayıyor, sık sık düzeltiyordu. Adliye adeta karışmış, avukatlar, polisler olup bitenlerle ilgili başlarından geçenleri anlatmaya başlamışlardı. Herkes Emin Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Kırmızı dosyada irticai faaliyetlerle suçlanan emniyetçiler. İki gazeteci Emniyet Genel Müdürlüğü koridorunda karşılaştı. Birisi müthiş bir haber var ama bizimkiler kullanmaz dediğinde karşısındaki gazeteci dalga geçme dedi. Gazeteci meslektaşını anlatmaya başladı. Emniyette bir üst rütbeye terfi edeceklerin durumları Yüksek Değerlendirme Kurulu'nda geçen hafta görüşülmüştü. İşte Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner irticai faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle değerlendirmeye alınmayanların durumlarının da görüşülmesi için Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun yeniden toplanmasını istemiş. Ortalık bu yüzden karışmış. Gazeteci anlatıyor, meslektaşı hadi ya yapma yahu diyordu. Amacı meslektaşının konuyu biraz daha kapsamlı anlatmasını sağlamaktı. Yüksek Değerlendirme Kurulu iki gün önce toplanmış, kurul üyesi olan Emniyet Genel Müdürü Yardımcılarından Kamil Tecirlioğlu ile Emin Arslan olmaz böyle şey, yasaya aykırı olarak toplantı yapılıyor deyip haklarında kırmızı dosya bulunan emniyet mensuplarının terfilerine karşı olduklarını söylemişler. Tutanağa da kararlara muhalif olduklarını yazmışlar. O gün irticai faaliyetler nedeniyle terfileri görüşülemeyenlerin çoğunluğunun Fethullahçı olduğu belirtiliyordu. İşte gazeteci koridorda öğrendiği bu haberi araştırdı ve doğru olduğunu öğrendi. Haber gazetesinde skandal başlığıyla yayımlanıyordu. Terfiden ettirilmiş ancak karara muhalif kalan ve o günlerde vali olacak emniyet müdürleri arasında adı geçen Kamil Tecirlioğlu'nun valilik yolu kapanmış, Emin Arslan da kısa süre sonra görevden alınmıştı. Mahkeme kararıyla yeniden Emniyet Genel Müdürü Yardımcılığına döndüğünde daha da dikkatli olması gerektiğinin farkındaydı. Arslan kendisinin bir operasyona uğrayacağını belki hiç düşünmemişti. Pek çok operasyonda görev yapmış birisi olarak operasyonlarda birlikte görev yapan meslektaşları da çalışmalarında başarılıydı. Onlara bir diyeceği yoktu. O şöyle demek istiyordu. Emniyetin önemli birimlerinde her gün etkinliğini artıran gerçek manada bir çetenin operasyon adı altında neler yaptıklarını biliyorum. Bunu bildiğim ve çekinmeden her yerde dile getirmem sonucu burada olduğumda bütün emniyet teşkilatının ve bu yapılanmayı yakından izleyenlerin malumudur. Benimle bana yapılan hukuka aykırı uygulamayla emniyet teşkilatına gözdağı verilmiştir. Emin Arslan emniyet içindeki bazı oluşumlara dikkat çekiyor ve bunu mahkemeye sunduğu savunmasında şöyle açıklıyordu. Son zamanlarda makam ve rütbe peşinde koşan bazı yetkililer de bu çetenin her operasyona harcanması gereken birkaç kişiyi eklemesine göz yummaktadırlar. Samimi duygularla parantez içinde adil, eğitimli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak düşüncesiyle çeteyi doğuran oluşumlarda bir şekilde yer alan veya almak zorunda kalan kişiler dahi artık bu çeteye büyük tepki duymaya başlamışlardır. Çünkü gerektiğinde H.B gibi uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği yapmaktan çekinmeyecek kadar gözü kara, kin ve nefretle dolu, hukuk tanımaz ve vicdansız bu emniyet mensupları emniyetin operasyon birimlerinde söz sahibi olmuşlardır. Dinlemelerle istenilen şekilde konuşma üretiliyor. Yaklaşık 40 yıldır en etkin operasyonlarda bulunan Emin Arslan'ın dikkat çektiği konulardan birisi mahkemelerin iş yükünün fazlalığının birilerinin işine yaradığıdır. Bu nasıl oluyor derseniz Emin Arslan size şunları anlatacaktır. Harcanması gereken iş adamı polis veya başka kurumdaki görevliler bazı operasyonlara mutlaka eklenmektedir. Daha önceleri itirafçılar vardı. Yalanlarıyla büyük hukuki problemler yaşattılar. Ardından gizli tanıklık müessesesi geldi. Bu müesseseyi dünya genelinde tetkik etmiş kişilerden biriyim. Son dönemdeki gibi bir gizli tanıklık uygulamasının örneklerini dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Gizli tanık değil, sanki yönlendirilmiş tetikçi gibiler. Bunların da gerçek yüzleri görülmeye başladı. Bunlardan sonra da bilinmeyen kişilerin gönderdiği isimsiz ihbar mektupları ve elektronik postalarla operasyon terörü başladı. Halbuki bunları gönderenlerin de ardından operasyon yapanların da aynı kuruluşlar olduğunu bilmeyen kimse yoktur. Ama başıma bir şey gelir diye söylemeyen çoktur. Bu süreçle birlikte önleme dinlemesi terörü başladı. Çoğu savcılıklar ve diğer adli makamlar önlerine gerçekle ilgisi olmayan dinleme kaydının çözümü diye verilen sözde konuşma kayıtlarıyla aldatılıyor. Özellikle gelişen son teknolojik donanımlara sahip istihbarat ünitelerinde bir kişinin bir aylık dinlenen toplam konuşmalarından nasıl istenilen şekilde bir konuşma üretildiğini çoğu kimse gibi adli makamlar da bilmemektedir. Bunu ancak ilgili teknik kuruluşlar orijinal kayıt üzerinde belirleyebilmektedirler. Nedense bunlar da hep belirli internet sitelerine düşüp Oradan alıntı yapıldığından gerek telefon gerekse ortam dinlemelerinin gerçek olup olmadığı anlaşılamamaktadır. İsmi söylenen kişinin konuşmaları diye yayınlanıp o kişinin onuru bütün hukuk dünyasının göz önünde ayakları altına alınıyor. John Locke'un "Hukukun bittiği yerde zorbanın egemenliği başlar" sözünü doğrulatacak günler yaşıyoruz. Bir suçsuzun kendisini savunmasının suçlunun savunmasından daha zor olduğunu öğrendim. Cezaevine gelen ziyaretçi tanınmış bir eski emniyet mensubuydu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan gibi aynı soruşturmanın şüphelilerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürleri Mustafa Aral ve Murat Nemutlu da memurların yattığı İstanbul Paşa Kapısı cezaevine konuldular. Cezaevine bir yanlışlık ve yanlış anlama sonucu konulduklarını düşünüyorlardı. Kendilerinden emindiler. Bu akşam olmazsa bile sabah erken saatlerde cezaevinden çıkaracaklarına kendilerini inandırmışlardı. Cezaevinin kıdemler arasında Murat'ın da Mustafa'nın da içinde bulunduğu operasyonlar sonucu tutuklananlar vardı. Hepsi aynı odayı paylaşıyorlardı. Emin Arslan, Mustafa Aral ve Murat Nemutlu. Bizi hemen çıkartırlar derken kıdemli mahkum, biz de geldiğimizi öyle sanıyorduk. Her şey Bayrampaşa ben fazla kalmayacağım filmindeki gibi oluyor. Siz ilk duruşmaya kadar çıkmayı hiç hayal bile etmeyin. En az 8-9 ay buradasınız. Eğer ilk duruşmada çıkarsanız çok şanslısınız karşılığını verdi. Mustafa Aral kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesinde uyuşturucu operasyonlarında görev yapıyordu. Emniyet amiri rütbesindeyken Kastamonu'ya atanmasını kendisi için sürgün olarak değerlendirdi. 2006 yılında mahkeme kararıyla eski dairesine döndüğünde verilen görev nöbetçi amirliğinde gece nöbetiydi. 2000 yılının Temmuz ayında koruma dairesi başkanlığında görev yapmaya başladı. Murat Nemutlu ise Narkotik Şube Müdürlüğü'nde operasyon büro amiri olarak görev yaptı. Ardından Örümcek Ağı'ndan Neşter'e kadar birçok operasyonda teknik kısım amiri yani dinlemelerin sorumlusu olarak bulundu. 2007 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Şubesi'ne verildiğinde "Ben ne yaptım da buraya atadılar?" diye isyan etmiş ve mahkemeye gitmişti. 2008 yılının Ağustos ayında eski dairesine döndüğünde akşam 20 sabah 04 saatleri arasında nöbetçi amirliğinde çalıştı. Daha sonra aynı daireye bağlı Köpek Eğitim Merkezi'ne verildi. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen, ilginçtir, bugüne kadar sabıkası da bulunmayan Habib Kanat'la konuşmaları başlarına dert açmış, tam 25 klasörlük, 10.600 sayfa tutan iddianamenin sanıklar arasında yer almışlardı. O gün Paşa Kapısı cezaevinde bir ziyaretçileri vardı. O kişi de kısa süre önce cezaevinden çıkan eski emniyet mensubu Adil Serdar Saçan'dan başkası değildi. Defalarca geldi, yaptıkları operasyonları konuştular. Adil, kendisini nasıl Örümcek Ağ operasyonunun içine çekilmek istendiğini anlattı. Adil Serdar Saçan'ın her gelişi onları mutlu etti. Murat da, Mustafa da ilk duruşmada serbest kalmış ama gerçekten Paşa Kapısı cezaevinin kıdemlisinin dediği gibi olmuştu. Cezaevinde yaklaşık 9 ay geçirmişlerdi. Cezaevinden çıktıktan sonra 15 Ekim'de görevlerine döndüler. Onların savunmalarında çok ilginç iddialar var. Operasyondan yaklaşık 3 ay önce Habib Kanat'tan 500 bin dolar istendiği savunma tutanaklarında geçiyor. Bu para birilerinin cebine mi gidecekti yoksa konuşulanlara göre bir cemaate yardım olarak mı akıtılacaktı? Emniyetçiler bu konunun üzerinde hiç durmayan meslektaşlarına da hayret ediyor. Eşlerin kıyafeti önemli. 28 Şubat sürecinde Emin Arslan'ın bazı görevler hakkında listeler tutulmasına karşı çıktığı biliniyor. O günlerde "haklısın müdürüm, doğrusun müdürüm" diyenlerin bu dönemde nasıl yön değiştirdiklerini Emin Arslan'dan dinliyoruz. İşi bilmese de o göreve layık olmasa da sadece eşinin giyimi nedeniyle veya belirli bir gruba mensup diye bazı kişilerin hak etmediği görevlere getirilmesine şahit oldum. Görev aldığım bazı komisyonlarda bu gibi kişilere öncelik tanınması isteklerine de şiddetle karşı çıktım. Gerektiğinde hukuki düzenlemelere uyulması için muhalefet şerhimi çekinmeden kullandım. Benim arzum sadece hukuka aykırılığı belirtip haklı ve adil bir şekilde sürecin işlemesinin sağlanmasıydı. Doğruları söylediğim, siyasi değişikliklere göre görüşlerimi değiştiremediğim için her dönem bunun sıkıntısını çektim. Havala Hindu yöntemi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesinin Konur Sokağı Bakan odalarının birisinde ateşli bir tartışma yaşanıyordu. Emniyet yetkilisi önündeki klasörü açtı ve önemli bir kişiyle ilgili son bilgileri aktarırken adam Havala Hindu ile işi bitirdi diyordu. Havala Hindu, özellikle karanlık ilişkilerle kurulan çıkar ağında kullanılan yöntemlerden biri. Bu yöntemi Kaçakçılık Dairesi eski başkanlığı görevini de yürüten Emin Arslan'dan dinliyorum. Karanlık ilişkilerde maddi çıkar ağlarının nasıl kurulduğunu, miktarlarının ne olduğunu, ilgilerin tüm sosyal yaşantısına nasıl yansıdığını hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Bu alandaki kişiler şirket ve benzeri ilişkiler bir yana asla bir araya gelmezler. Aynı ortamda bulunmazlar. Gerekli bilgiler belirli aralıklarla çalan telefon, sürekli izlenen canlı müzik kanalından istenecek bir şarkı, camdaki saksı ve perdenin yer değişikliği gibi kanallarla iletilir. Maddi menfaatler ise bir çantanın alacağı miktardaysa tarafların asla aynı mahal ve yerde olmayacağı değişimlerle sağlanır. Yakalamak ve ispat etmek hemen hemen imkansızdır. Daha büyük ve süreklilik gerektiren kirli para transferleri ise havala Hindu denilen yöntemle belirli bir organizasyon tarafından yapılır. Gayrimeşru kazanç peşinde olan bürokratlar adına başta İsviçre ve Antiller olmak üzere belirli ülkelerdeki bankalarda kimliğe gerek olmadan şifrelerle hesap açılıyor. Bürokratın veya siyasetçinin yolsuz iş yaptığı ülkeden asla para çıkmıyor. Belirli şifreli diyalogla bu işle uğraşan organizasyonun o bir ülkedeki mensubu ilgilinin adına parayı yatırıp sadece şifreyi bildiriyor. Havala Hindu organizasyonunun dünyanın değişik ülkelerindeki ilgilileri normal görünümü ilişkilerle belirli dönemlerde bir araya gelip fazla eksikleri kapatıyorlar. Tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Emniyet Müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral'ın ortak özellikleri, üçünün de aynı hükümet döneminde bulundukları görevlerden alınıp başka yerlere atanmaları ve üçünün de yine mahkeme kararlarıyla görevlerine dönmeleriydi. Emin Arslan kendisi ve iki emniyet müdürünün başına gelenleri anlatırken, 40 yıllık emniyetçiyim, böylesini görmedim derken gözleri doluyor, sesi titriyor, ardından derin bir sessizlik, bir yudum su içiyor, bu söyleyeceklerim de önemlidir diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Ben bu kadar yıllık meslek hayatımda böyle başlanan ve bitirilen bir operasyon görmedim. Ama iki emniyet müdürü Murat Nemutlu ve Mustafa Aral'ın takiplerinin ise operasyondan sonra dahi devam ettiğini, şimdi operasyon dosyasını tetkik edince hayretle gördüm. Çünkü bu iki müdür de idari yargı kararıyla dönmüştü. Emin Bey bardağın dibinde kalan suyu da içti. Kalkarken bu kadar da olmaz ki, bu kadar da yapılmaz ki diyebildi. Meslektaşlarının yaptıklarına kırgındı. Alabildiğine üzgündü. Bir gün o da yaşadıklarını kitap haline getirecekti. Tıpkı Hanefi Avcı ile başlayan, Sabri Uzun ile devam edecek olan kitaplar gibi o da Fethullahçıları anlatacaktı. Sicil dosyasında Fethullahçı yazılması neredeyse ayrıcalıktı. Gazeteci yazar Hrant Dink'in öldürüleceği bilinmesine rağmen korunmaması Türkiye gündemini alt üst etmişti. Trabzon valisi Hüseyin Yavuz Demir ve Emniyet Müdürü Reşat Altay görevden alındı. Trabzon eski emniyet müdürü Ramazan Akgürek ise istihbarat dairesi başkanlığına getirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akgürek daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görev yapıyordu. Dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır, Akgürek'in sicil amiri olarak notlarını 69 ve altında verdikten sonra düşünceler bölümüne emniyetteki hizipleşme içinde, irticai akımlara, parantez içinde Fethullah yakın, dikkat edilmelidir diye yazmış. Bir vali bir emniyet mensubu için bunları herhalde boş yere yazmamıştır. Gerçekten dikkat edilmelidir. Çünkü sicilinde böyle bir not bulunan kişi hızla yükseliyor. Önce Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne atanıyor, başta rahip cinayeti, milli futbolcunun dağa kaldırılması, iş yerlerinin kurşulanması gibi olaylar gözlerin Trabzon'a çevrilmesine neden olmuştu. Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra Akgürek'in görevden alınması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kilit dairesi olan İstihbarat Dairesi'nin başkanlığına getirilmesi artık emniyette çok şeylerin değiştiği biçimde yorumlanıyordu. Siciline böyle bir not düştüğü için Ramazan Akgürek valiyi mahkemeye vereceğini söylüyordu. Ancak basınla konuşmama kararı aldığı için Akgürek'ten bunun sonucunu, hatta hakkındaki iddialara ne diyeceğini de öğrenmek mümkün olmadı. Akgürek'in sicil dosyasının Ankara Adliyesi'nde bulunduğunu da belirtelim. Marketçi Aydın'ı çelik yeleği de kurtaramadı. Yasin Hayal'in arkadaşı olan ve polis muhbiri olduğu basına yansıyan Erhan Tuncel, Hrant Dink'in öldürüleceğini Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirtiyor. Hrant Dink gerekli önlemler alınmadığı için öldürüldü. Hrant Dink olayındakine benzer bir ihmal yine Trabzon'da yaşandı. Aydın Karataş, Trabzon'un Sürmen ilçesinde marketçilik yapıyordu. Bir olayda tanıklık yaptığı için hedef seçilmişti. Aydın Karataş, Emniyet Müdürlüğü'ne defalarca dilekçe verdi, korunmasını istedi. Ancak onu kimsenin korumaya niyeti yoktu. Dilekçe yazıyor yazmasına ama sonuç değişmiyordu. Başının çaresine bakmak istedi, silah aldı. O yetmedi, kendisine çelik yelek aldı. Markete çelik yelek de geliyor, o ağır çelik yelek kışın üzerinde daha da ağırlaşıyordu. Bir akşam müşteri gibi markete gelen iki kişi silahlarını çektiler. Aydın'a peş peşe kurşun sıktılar. Aydın, marketin içinde kanlar içine yere düştü. Öldürülmüştü. Geride gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Beni öldürecekler, beni koruyun diye ilk dilekçeyi verdiğinde acaba o ilin emniyet müdürü kimdi